Ayrım 3. Aşırı küçük miktarlara ve düşük kalorilere bir şekilde alışmış olan organizmayı lezzetlerin bu kadar ayrıntılı ve etkileyici resimleriyle kışkırtmak doğru muydu? O an için bir psikolojik rahatlama sağlamasına rağmen fizyolojik olarak kesinlikle tehlikesiz bir şey değildi. Tutsaklığımızın daha sonraki dönemlerinde günlük öğünümüz günde birkaç verilen çok sulu bir çorba ve her zamanki küçük ekmekten ibaretti. Buna ek olarak her gün farklı olmak üzere yaklaşık 20 gram margarin, kötü kalitede bir dilim sosis, küçük bir parça peynir, birkaç damla sentetik bal, bir kaşık dolusu sulu reçelden oluşan sözde ikram vardı. Bu beslenme biçimi özellikle de ağır kol işçiliğimiz ve yetersiz giysilerle maruz kaldığımız soğuk düşünüldüğünde kalori olarak kesinlikle yetersizdi. Özel bakım altında olan hastalar, yani kamptan ayrılıp işe gitmek yerine barakada yatmasına izin verilenler daha kötü durumdalardı. Derilerimizin altındaki son yağ tabakaları da eridiğinde deri ve paçavraların altına saklanmış iskeletlere benzedik. Bedenlerimizin kendi kendini nasıl tükettiğini gözlemleyebiliyorduk. Organizma kendi proteinini sindiriyor ve kaslar yok oluyordu. Artık bedenin hiçbir direnci kalmamıştı. Barakamızdaki küçük topluluğumuzun üyeleri bir bir ölmeye başladı. Her birimiz sıranın kimde olduğunu ve ne kadar ömrümüzün kaldığını az çok doğruluk payıyla hesaplayabiliyorduk. Birçok gözlemden sonra belirtileri çok iyi tanıyorduk ve bu da süreci iyi tahmin etmemize yol açıyordu. Bu çok dayanmaz veya sırada bu var diye birbirimize fısıldıyor ve günlük bit kontrolü sırasında kendi çıplak bedenlerimizi her akşam görüp şöyle düşünüyorduk. Benim bu bedenim şu an bir ceset gibi. Bana ne oldu? İnsan etinden oluşan şu büyük kitlenin dikenli teller ardında birkaç kerpiç barakaya tıkılmış ve artık cansız olduğu için her geçen gün bir parçası çürüyen şu kitlenin küçük bir parçasından başka bir şey değilim. Yukarıda bir an boş vakti olan tutsağın zihninde kendine yer açan, yemek ve en sevilen yiyeceklerle ilgili düşüncelerin ne kadar kaçınılmaz olduğunu anlatmıştım. Belki de en kuvvetlerimizin bile güzel yemeklerin kendisini değil ama bize yemekten başka bir şey düşünemez kılan o insanlık dışı varoluşun sona ermesine yönelik duyduğu özlem nedeniyledir. Benzer deneyimler yaşamış birisi, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın yaşadığı ruhu çökerten zihinsel çatışma ve iradenin ezilişini çok zor anlayabilir. Hendek kazarken sadece ekmeğin dağıtıldığı, 9.30-10 saatlerindeki öğle yemeği arasını duyuran sireni beklemenin veya huysuz biri değilse sürekli ustabaşına saati sormanın, sonra paltonun cebindeki ekmeği okşamanın, ilk olarak ona donmuş parmaklarla dokunmanın ve ilk parçayı koparıp ağzına atmanın, son olarak da kendini akşama kadar yetineceğine sözünü vererek tekrar cebine koymasının ne demek olduğunu kavrayamaz. Esaretimizin sonraki dönemlerinde, günde sadece bir kez dağıtılan küçük ekmek parçalarıyla başa çıkmanın anlamlılığını veya anlamsızlığı üzerine sonu gelmeyen tartışmalara girebilirdik. İki düşünce ekolü vardı. Biri ekmeği bir an önce yiyip bitirmekten yanaydı. Bunun açlık sancılarını çok kısa bir süre içinde olsa günde en azından bir kere de durdurabilmesi ve ekmeğin çalınması veya kaybolması olasılığını bertaraf etmesi gibi iki avantajı vardı. Ekmeği bölmekten yana olan ikinci grup ise farklı argümanlar öne sürüyordu. Ben de en sonunda onlara katıldım. Kampta geçen 24 saatin en berbat anları henüz geceyken keskin düdük seslerini bizi yorgun uykularımız veya rüyalarımızda kavuştuğumuz özlemlerimizden acımasızca uyandırdığı dakikalardı. Bundan sonra ıslak ayakkabılarımıza ödemden şişmiş ayaklarımızı sığdırmak için uğraşmaya başlardık. Bağcıklar yerine kullanılan tellerin zorluğu gibi küçük sorunlar üzerine homurtular veya mızırdanmalar duyulurdu. Bir sabah çok cesur ve onurlu olduğunu bildiğim birinin çocuk gibi ağladığını duydum. Çünkü ayakkabıları artık çok çektiği için ayaklarını olmamıştı ve kara çıplak ayakla gidecekti. Yetersiz beslenme, sürekli olarak yemek fikriyle meşgul olmanın yanı sıra büyük ihtimalle cinsel dürtülerin kaybolmasından da nedeniydi. Şokun ilk etkilerinin yanı sıra sadece erkeklerden oluşan tüm kamplarda bir psikoloğun muhakkak gözlemleyeceği olgu da böyle açıklanabilir görünmekteydi. Kışlaların aksine toplama kamplarında cinsel sapkınlığa çok az rastlanıyordu. Tutsakların rüyalarında bile engellenen duyguların daha incelmiş ve yüksek hislerin net ifadelerine rağmen cinsellikle meşguliyete pek rastlanmıyordu. Tutsakların çoğunda ilkel yaşam ve sadece kendi postunu kurtarmaya odaklanma çabası bu amaca hizmet etmeyen her şeyin dışlanmasına yol açmıştı. Ve bu durumda tutsakların duygu eksikliğini açıklıyordu. Bu Auschwitz'ten Dachau'ya bağlı bir kampa götürülüşüm sırasında aklıma geldi. Biz 2000 tutsağı taşıyan tren Viyana'dan geçiyordu. Gece yarısına doğru Viyana'daki tren istasyonlarının birinde aktarma yaptık. Yol bizi benim doğduğum sokağa ve tutsak alınmadan önce ömrümün birçok yılını geçirdiğim eve götürüyordu. Demirli iki küçük gözetleme deliği olan cezaevi aracının içinde 50 kişiydik. Sadece bir grubun çömelebileceği kadar yer vardı. Diğerleri saatlerce ayakta durmak zorundaydı. Parmakların ucuna yükselip diğerlerinin kafalarının üstünden demirlerin arasına baktım ve memleketimin görüntüsünü bir an için yakaladım. Sevkiyatın Mauthausen'deki kampa olduğunu zannettiğimiz için sadece bir ya da iki haftalık ömrümüz kaldığını düşünüyorduk. Bu yüzden de kendimizi canlı değil ölü gibi hissediyorduk. Çocukluğumun sokaklarını, meydanlarını ve evlerini öbür dünyadan geri dönmüş ve hayalet bir şehri izleyen bir ölünün gözleriyle izledim. Saatlerce rötörden sonra tren istasyonundan ayrıldı ve işte sokak benim sokağım oradaydı. Birkaç yıldır kamplarda bulunan gençler için bu yolculuk büyük bir olaydı. Ve heyecanla gözetleme deliğinden dışarı izliyorlardı. Sadece bir an için delikten bakmamı izin vermeleri için onlara yalvardım. Benim için o pencereden bakmanın ne ifade ettiğini anlatmaya çalıştım. İstediğimi kabaca ve alaycı bir şekilde reddettiler. 10 yıl orada yaşadın demek. O halde yeterince görmüş olmalısın. Genel olarak kampta kültürel bir ıssızlık söz konusuydu. Bunun iki istisnası vardı. Siyaset ve din. Kampın neredeyse her yerinde hiç durmaksızın siyaset konuşuluyordu. Tartışmalar temel olarak etrafta dikkatsizce yaygınlaştırılan söylentilere dayanıyordu. Askeri durum hakkındaki söylentiler genellikle çelişkiliydi. Birbiri ardına hızla sıralanarak tutsakların zihnindeki sinir savaşını büyütmekten başka bir şeye hizmet etmiyordu. Çoğunlukla savaşın hızla bitmesine yönelik umutlar iyimser söylentiler tarafından alevlendirilse de hayal kırıklıklarıyla sonuçlanıyordu. Bazıları tüm umutlarını yitirmişlerdi ancak en rahatsız edici olanlar iflas olmaz iyimserlerdi. Tutsakların dinle ilgileri geliştiği andan itibaren ve gelişebildiği raddeye kadar olabilecek en samimi biçimde oluyordu. Dinsel inancın derinliği ve canlılığı yeni gelenleri genellikle şaşırtıyor ve etkiliyordu. Bunların arasında en etkileyici olanlar barakanın bir köşesinde veya uzak bir iş alanından getirdiğimiz kamyonda aç, yorgun ve donmuş haldeyken doğaçlanan dua ve ibadetlerdi. 1945'in kış ve baharında neredeyse tüm tutsakları kırıp geçiren bir tüfüs salgını olmuştu. Ölüm oranı çalışmaya devam edebilecekleri sürece çalışan zayıflar arasında çok yüksekti. Hastalar için koğuşlar çok yetersizdi. Ayrıca ne ilaç ne de refakatçi vardı. Hastalığın belirtilerinden bazıları çok kötüydü. En ufak bir yiyeceğe karşı iştahsızlık, bu da ek bir ölüm tehdidi oluşturuyordu ve deliryum. Gördüğüm en kötü nöbet ölmekte olduğunu düşünen ve dua etmek isteyen bir arkadaşımın başına gelmişti. O deliryum içinde duanın sözlerini hatırlayamıyordu. Bu deliryumları engellemek için diğer birçokları gibi ben de gecenin çoğunu uyumadan geçirmeye çalıştım. Saatlerce aklımdan konuşmalar yazdım. Sonunda Auschwitz'in dezenfekte odasında elimde alınan taslağımı yeniden oluşturmaya başladım ve anahtar kelimeleri küçük kağıt parçalarına not ettim. Bazen kampta bilimsel bir tartışma çıkardı. Bir keresinde aslında mesleki ilgi alanıma girmesine rağmen normal hayatımda bile hiç görmediğim bir şeye tanık oldum. Ruh çağırma seansı. Beni psikiyatri uzmanı olduğumu bilen kampın başhekimi, kendisi de bir tutsaktı, davet etmişti. Bu toplantı onun hasta koğuşunun içindeki küçük özel odasında gerçekleşti. Oluşturulan küçük çemberde sıhhiye bölüğünden gizlice katılmış bir subay da vardı. Biri bir tür dua ile ruhları çağırmaya başladı. Kampın yazıcısı boş bir kağıdın önünde herhangi bir yazma niyeti olmaksızın duruyordu. Ardından geçen 10 dakika boyunca 10 dakika sonra medyumun ruhları çağırmak konusundaki başarısızlığı yüzünden seans sona erdirildi. Kalemi gayet okunur bir şekilde kağıda V-A-E-V yazmaya başladı. Katibin hiç öğrenmediği Latince ve Vae Victis, mağlup olan kahrolsun sözcüklerini daha önce hiç duymadığı söyleniyordu. Bence bu sözleri daha önce duymuş olmalıydı ve hatırlamasına rağmen o sırada savaşın sonunda ve bu deyiş bizim serbest bırakılmamızdan birkaç ay önce ruhunda erişilebilir durumdaydı. Toplama kampında yaşantının tüm fiziksel ve zihinsel ilkelliğine rağmen ruhsal yaşamın derinleşmesi mümkündü. Zengin bir entelektüel yaşama alışmış olan duyarlı kişiler daha fazla etkilenseler de çoğunlukla daha hassas yapıda olurlar. İş benlikleri daha az hasara uğrar. kendilerini çevreleyen korkunçluklardan iç zenginliklerine ve ruhsal özgürlüklerine sığınarak korunabiliyorlardı. Daha kuvvetsiz görünen bazı tutsakların sağlam yapılı olanlardan daha iyi dayanabilmesine yönelik çelişkiyi açıklamanın tek yolu budur. Daha açıkça ifade etmem gerekirse kişisel deneyimlerimden bahsetmem gerekir. İş alanına doğru sabahın erken saatlerindeki yürüyüşümüzde olan bir şeyi anlatacağım. Bağırarak komut veriyorlardı. Bölük, ileri marş, sol, ki, 3, 4, sol, ki, 3, 4, baştaki, sol, sol, sol, sol, kep çıkar. Bu sesler bugün bile kulağımda. Kep çıkar komutu verildiğinde kampın kapısından çıkıyorduk ve tarama ışıkları üzerimize doğrultulmuştu. Asker gibi yürümeyen sağlam bir tekme yiyordu. Acı soğuk yüzünden izinden önce kepini başına takıp kulaklarına doğru çekenlerin başına daha kötüsü geliyordu. Karanlıkta kamptan çıkan yolda kayalıkların ve büyük su birikintilerin üzerinden düşer kalka ilerliyorduk. Başımızdaki gardiyanlar bağırıyor ve tüfeklerinin dipçikleriyle bizi hizaya sokuyorlardı. Ayakları çok acıyanlar yanındakilerin koluna giriyorlardı. Arada birkaç kelime ediliyordu. Dondurucu rüzgar yüzünden kimsenin konuşası yoktu. Ağzını yukarı kaldırdığı yakasının arkasına saklayan yanındaki adam, "Eşlerimiz şimdi bizi görseydi, umarım kamplarında çok daha iyilerdir ve bizim ne halde olduğumuzdan haberleri yoktur," dedi. Bu sözler karımla ilgili düşüncelere sürüklenmeme neden oldu. Kilometrelerce süren yolda buzlu noktalardan kayarak, sürekli birbirimize tutunarak, düşeni kaldırarak yürürken hiçbir şey konuşmadık ama ikimiz de biliyorduk ki eşlerimizi düşünüyorduk. Arada bir yıldızların söndüğü ve sabahın pembe ışığının karanlık bir bulut kümesinin ardından belirmeye başladığı gökyüzüne bakıyordum. Fakat karım aklımdan çıkmıyordu. Onu korkutucu bir netlikle hayal edebiliyordum. Onu bana cevap verirken işitiyor, gülümsemesini, açık ve cesaret verici bakışlarını görüyordum. Gerçek ya da değil, bakışları o sırada doğmakta olan güneşten daha parlaktı. Aklım bir düşünceye takıldı. Hayatımda ilk defa birçok ozanın söylediği, onca düşünürün nihai bilgelik olarak öne sürdüğü hakikati gördüm. Hakikat şuydu: sevgi, insanın ulaşabileceği en yüksek ve en büyük hedefti. O anda insan şiirinin, insan düşünce ve inancın ayırt ettiği en büyük sırra haiz oldum. İnsanın kurtuluşu sevgiyle ve sevgidedir. Elinde hiçbir şey kalmamış bir insan dahi, kısacık bir an için bile olsa, sevdiğine ilişkin düşüncelerden nasıl mutluluk duyabileceğini anladım. İnsanın kendini olumlu eylemle ifade edemediği ve tek yapabileceğinin, çektiği acılarla doğru bir yolla, onurlu bir yol, katlanmak olabileceği mutlak ıssızlık durumundaki birinin sevdiğine dair içine taşıdığı imgeyi sığınarak tatmin olabileceğini gördüm. Hayatımda ilk defa "melekler sonsuz bir görkemin ebedi düşüncesinde kayboldu" sözlerinin ne ifade ettiğini anladım. Önümde biri tökezledi ve onu takip edenler üstüne devrildiler. Gardiyan koşarak geldi ve hepsini kırbaçladı. Böylece düşüncelerimin birkaç dakikalığına bölündüğü, ancak ruhum tutsak varlığından çıkarak geçebileceği başka bir dünyanın yolunu bulmuştu ve ben sevdiğimle konuşmaya geri döndüm. Ben sorular sordum, o cevapladı. O sordu, ben cevapladım. Dur! İş alanımıza varmıştık. Herkes doğru düzgün bir alet seçebilmek için karanlık barakaya hücum etti. "Biraz hızlı olamaz mısınız domuzlar?" Kısa sürede hendeğin içinde bir önceki günkü konumlarımızı aldık. Donmuş toprak kazma vuruşlarıyla çatladı ve kıvılcımlar çıktı. Herkes sessizdi. Beyinler uyuşuktu. Zihnim hala karımın imgesine tutunuyordu. Aklımdan bir şey geçti. Hala hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum. Artık çok iyi öğrendiğim tek bir şey biliyordum. Sevgi, fiziksel bir varlık olarak sevilen kişiden çok daha öteye gidiyordu. En derin anlamını tinsel varlıkta, iç benlikte buluyordu. Onun gerçekten var olup olmadığını, yaşayıp yaşamadığını önemini bir ölçüde yitiriyordu. Karımın hayatta olup olmadığını bilmiyordum ve öğrenmemin hiçbir yolu yoktu. Ancak o sırada bunun bir önemi kalmamıştı. Bilmem gerekmiyordu. Hiçbir şey benim sevgimin gücüne, düşüncelerime ve sevdiğimin imgesine dokunamazdı. O sıralarda karımın öldüğünü bilseydim, sanırım bu bilgiden etkilenmeden kendimi yine onun imgesine verirdim ve onunla zihinsel olarak konuşmam da yine o kadar tatmin edici olurdu. Beni kalbinde bir mühür gibi taşı. Sevgi ölüm kadar güçlüdür. İç yaşantının yoğunlaşması, tutsağın geçmişe kaçmasını sağlayarak boşluk, ıssızlık ve varlığın ruhani yoksunluğundan kurtarabileceği bir sığınak sağlıyordu. Dizginleri serbest bırakıldığında hayal gücü geçmiş yaşantılarla, sadece önemli olanlarla değil, ufak tefek olaylar ve oyalayıcı şeylerle meşgul oluyordu. Nostaljik belleği bunlarla avlayıp pulluyor ve tuhaf bir netlik kazandırıyordu. Dünyaları ve varlıkları çok uzak görünüyor ve tin olarak özlemle uzanıyordu. Zihnimde otobüslere biniyor, evimin ön kapısını açıyor, telefonuma cevap veriyor, ışıkları açıyordum. Düşüncelerimiz sıklıkla bu tür ayrıntılara odaklanıyor ve bu anılar bizi gözyaşlarına sürükleyebiliyordu. Tutsağın iç yaşantısı daha yoğun hale geldikçe sanatı ve doğayı daha önce olmadığı gibi deneyimleyebiliyordu. Bunların etkisi altında kendi korkunç koşullarını bile bazen unutabiliyordu. Biri Auschwitz'ten Bavyera'daki bir kampa doğru çıkarıldığımız yolculukta aracın parmaklıklı pencerelerinden zirveleri gün batımına bağlayan Salzburg dağlarına bakarken yüzlerimizi görseydi bunların yaşam umudunu ve özgürlüklerini tamamen kaybetmiş insanların yüzleri olduğuna kesinlikle inanmazdı. Bu duruma rağmen doğanın uzun süredir özlediğimiz güzelliği bizi kendimizden geçiriyordu. Kampta da bir yanında çalışan yoldaşının dikkatini Bavyera ormanlarının uzun ağaçları arasında parlayan güneşe çekebiliyordu. Aynı ormana devasa ve gizli bir cephanelik inşa etmiştik. Bir akşam barakamızda ölesiye yorgun, ellerimizde çorba kaseleriyle dinlenmeye çalışırken bir tutsak içeri girdi ve muhteşem gün batımını izlemek için dışarı çıkmamızı istedi. Dışarıda batıda karanlık bulutların parladığını ve tüm gökyüzünün çelik mavisinden kan kırmızısına kadar sürekli değişen renklere büründüğünü gördük. Perişan haldeki çamur barakalarımız keskin bir tezatlık oluştururken çamurlu topraktaki su birikintileri gökyüzünün renklerini yansıtıyordu. Birkaç dakikalık sessizliğin ardından bir tutsak diğerine "Dünya ne kadar güzel olabiliyor," dedi. Başka bir sefer hendekte çalışıyorduk. Etrafımızdaki her şey, çevremizi saran şafak, tepemizdeki gök, şafağın solgun ışığı altındaki karlar, tutsakların büründüğü paçavralar ve yüzleri hepsi griydi. Yine sessizce karımla sohbet ediyor veya belki de acılarımın ve yavaş yavaş ölmemin nedenini bulmaya çalışıyordum. Ruhumun yavaş yavaş yaklaşan ölümün umarsızlığına karşı son bir itiraz çabasıyla bizi saran kasveti delmeye çalıştığını duyumsadım. Bu umutsuz, anlamsız dünyaya alıştığımı hissettim ve nihai bir amacın varlığına ilişkin sorularıma karşılık onlara muzaffer bir evet duydum. O anda Bavyera şafağının sefil griliğinin ortasında sanki onu oraya ben çizmişim gibi ufukta duran uzak bir çiftlik evinde bir anda bir ışık yandı. Saatlerce buz zemininin üzerinde durdum. Gardiyanlar bana hakaret ederek yanımdan geçtiler ve bir kez daha sevdiğimle konuştum. Onun varlığını ve benimle olduğunu giderek daha fazla hissediyordum. Ona dokunabildiğimi, elimi uzatıp onunkini tutabildiğimi hissediyordum. His çok güçlüydü. O oradaydı ve tam da o anda bir kuş sessizce uçarak tam önüme yığdığım toprağın üstüne kondu ve gözlerini ayırmadan bana baktı. Daha önce sanattan bahsetmiştim. Toplama kampında böyle bir şey var mıydı? Bu kişinin neye sanat demeyi seçtiğine göre değişir. Bazen bir tür kabare doğaçlanırdı. Bir baraka geçici olarak boşaltılır, birkaç tahta sıra yan yana itilir veya birbirine çivilenir ve bir program sergilenirdi. Akşamları kampta epey iyi durumda olanlar, kapolar ve kampı uzun yürüyüşlerle terk etmek zorunda olmayan işçiler orada toplanırlardı. Biraz gülmek ve belki de biraz ağlamak ama her şekilde unutmak için gelirlerdi. Bazılarının altında kampa yönelik hicvin yattığı şarkılar ve şiirler söylenir, komiklikler yapılırdı. Hepsi unutmamızı sağlamak içindi ve işe yarardı. Toplanmalar o kadar etkiliydi ki sıradan tutuklulardan bazıları tüm yorgunluklarını ve hatta günlük öğünü kaçırma pahasına oraya giderlerdi. Yarım saat öğle yemeği arasında taşeronun karşıladığı ve çok da para ödemediği çorba dağıtılırken henüz bitmemiş bir makine odasında toplanmamıza izin verilirdi. Girerken herkes bir kap sulu çorba alırdı. Bunu oburca içerken bir tutsak bir küvetin üstüne çıkar ve İtalyan aryaları söylerdi. Şarkıları severdik ve şarkıcının çift porsiyon ve dipten, yani bu da demek oluyor ki içinde bezelye olan çorba hakkı olurdu. Kampta ödüller sadece eğlence değil, beğeni için de verilirdi. Örneğin ben kampın en korkulan ve birden fazla nedenden dolayı katil kapo denilen kaposundan bu sayede korundum. Şanslıydım ki hiç ihtiyacım olmadı. Bu şöyle oldu. Bir akşam ruh çağırma seansının gerçekleştiği odaya davet edilme onuruna yeniden sahip olmuştum. Başhekim ve gizlice gelen sıhhiye subayı yine oradaydı. Kampta ünlü olan şiirlerden birini okumak için çağrılan katil kapo odaya yanlışlıkla girdi. Hiç ısrar edilmesi gerekmedi ve sanatından parçalar okuduğu bir günlüğü cebinden çıkardı. Aşk şiirlerinden birine gülmek için dudaklarımı ısırdım ve bu da benim hayatımı kurtardı. O kadar cömertçe alkışladığım için daha önce bir gün olduğu gibi onun ekibine dahil edilmiş olsaydım bile hayatımı kurtarabilirdim. O bir sefer benim için fazlasıyla yeterliydi. Yine de katil kapoyu sevebilir bir yönüyle tanımak faydalıydı. Böylece alkışlayabildiğim kadar alkışladım. Genellikle kampta herhangi bir şekilde sanat peşine düşmek biraz çirkin bir işti. Sanatla bağlantılı herhangi bir şeyin uyandırdığı izlenimin ıssız kamp yaşantısında performans ve arka plana tezatlığından kaynaklandığını söyleyebilirim. Auschwitz'teki ikinci gecemde ölü gibi uyuduğum uykudan nasıl uyandığımı asla unutmuyorum. müzikle. Baraka'nın kıdemli bekçisi hemen girişteki odasında bir tür kutlama yapıyordu. Çakır kef sesler bayağı bir şarkı söylüyordu. Aniden bir sessizlik oldu ve bir keman geceyi üzgün bir tango bıraktı. Sık duymaktan sıkılmayacağınız sıra dışı bir melodiydi. Keman ağladı ve benim de bir parçam onunla ağladı. Çünkü o gün birinin 24. doğum günüydü. O kişi Auschwitz kampının başka bir yerinde, belki de birkaç yüz metre ötede ama tamamen erişilmez bir yerdeydi. O kişi benim karımdı. Toplama kampında sanatın herhangi bir suretine rastlanabileceği fikri dışarıdan bakan biri için bile yeterince şaşırtıcıyken, orada sönük de olsa veya birkaç saniye veya dakika da sürse bir mizah hissine rastlanabileceğini duymak daha da şaşırtıcı olacaktır. Mizah, ruhun kendini koruma savaşında bir başka silahıydı. Mizahın sadece birkaç saniye bile olsa insana başka her şeyden fazla olarak her durumun üzerine çıkabileceği bir mesafe ve beceri sağladığı iyi bilinir. İnşaat alanında yan yana çalıştığımız bir arkadaşıma mizah duygusu geliştirilebilmesi için eğitim vermiştim. Ona birbirimize her gün en az bir kere serbest kaldıktan sonra başımıza gelebilecek herhangi bir olaya dair şaşırtıcı bir hikaye anlatmayı önermiştim. Büyük bir hastanenin kadrosunda asistan olarak görev yapan bir cerrahtı. Bir gün onu eski işine döndüğünde kamp hayatının alışkanlıklarından kurtulamayacağını anlatarak gülümsetmeye çalıştım. İnşaat alanında ustabaşı bize hareket, hareket diye bağırarak daha hızlı çalışmamızı sağlamaya çalışırdı. Arkadaşıma bir gün ameliyat odasına döneceksin ve büyük bir mide operasyonunun ortasında aniden bir hasta bakıcı içeri girerek bahçerahın geldiğini hareket, hareket diye bağırarak bildirecek dedim. Bazen başka birileri gelecek hakkında absürt hayaller kurarlardı. Örneğin gelecekte katılacakları bir yemekte çorba servisi yapılırken evin hanımına dipten vermesi için yalvardıklarını tasavvur edebilirlerdi.